Yazdığımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Temmuz 2020 günlerden çarşamba. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Hafta ortasında keyifle dinleyeceğinizi düşündüğümüz yeni konularla huzurlarınızdayız. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Hayatın Sesleri başladı efendim. Müzikten sonra buradayız.
Bana neden diye sorma, seni neden bıraktım sevgilim, anlatmam imkansız. Sorma bana neden diye sorma, seni neden bıraktım sevgilim, anlatmam imkansız. Ağlama bana gülüp sen ağlama. Ağlama bana canım sen ağlama sen. Ağlama bana gülüp sen ağlama. Ağlama bana canım sen ağlama sen. Sen beni nasıl acımadan bana neden diye sorma, seni neden bıraktım sevgilim, anlatmam imkansız. Sorma bana neden diye sorma, seni neden bıraktım sevgilim, anlatmam imkansız. Ağlama bana gülüm sen ağlama.
Acımadan
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Siz onu Siyah Pantolon hikayesiyle tanıyorsunuz. Eğitimci yazar sevgili Alişan Kapaklıkaya. Alişan Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk abi, çok teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Harikayım, iyiden çok daha iyiyim. Çok şükürler olsun.
Allah iyilik versin.
Işıl ışıl, kalbim böyle cıvıl cıvıl, mutluyum.
Çok güzel. Kitabınızla ilgili biraz araştırma yaparken bir videonuza denk geldim. Videonuzun altına bir takipçiniz yorum yapmış. Hem de nasıl bir yorum? Sizin o videonuzda saçlarınız biraz uzamış ve uzadığı için de o aklar daha belirgin hale gelmiş. Demiş ki, ne kadar yaşlanmış, kitaplarını çok seviyoruz. Bir taraftan eleştirmiş, bir taraftan da yapıcı bir... O yüzden ben de size Cahit Sıtkı'nın sevdiğim bir şiirini armağan etmek istiyorum, izin verirseniz. Cahit Sıtkı diyor ki, yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır, kaygısız olduğum yalan demiş. Ben de size bunu armağan ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Ben de dün aynaya baktım, saçlarımı kestirdim. Baktım, Allah Allah, benim yaşım bu arada 59.
Oo, gitti maşallah.
Gitti ömrüm, daha 5'te biri.
O halde Allah-u Teala ömrünüzün geri kalanını hayırlı ve bereketli eylesin.
Çok diyelim. Teşekkür ederim. Ben de baktım, benim bu dinçlik ne, gözlerimdeki ışıltı ne, Allah'a şükürler olsun dedim. Yani yüzümde kırışık yok, saçım biraz ağırmış ama o da tüs için gelmiştir. Nefesim yerinde, rahat yürüyebiliyorum. Şükredecek çok sebebim var diye şükrettim. Aynalara da teşekkür ederim.
Evet, şükürler olsun. Şimdi yeni kitabınız Kendini Yeniden Başlat, 7 Temmuz 2020'de yayınlandı, okuyucuyla buluştu. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Teşekkür ederim.
Kendini Yeniden Başlat 11. kitabınız değil mi?
Evet, evet. Şu anda da 12.yi yazıyorum. Sen bahsettin ya, Siyah Pantolon'un tanıtım.
Evet.
Siyah Pantolon'un kitabını yazıyorum. Çünkü çok talep vardı ona. Herkes onu seviyor.
Maşallah, kolaylıklar diliyoruz. Daha önce çıkardığınız kitaplarda hayatınızı anlattınız. Yaşam hikayenizden örnekler verdiniz. Bu kitap diğerlerinden farklı gibi. Yeni kitabınızda neler anlatıyorsunuz?
Şimdi az önce program başlarken bir şarkı çalıyordu ya.
Evet.
Sen ağlama. Ağlama diyordu yani, ağlama. Bu kitabımı sorunlarımızı çözerek ağlayışlarımızı azaltmak, gülüşlerimizi çoğaltmak için yazdım. Yani Kendini Yeniden Başlat ismini de bu kitapta çözümler var. Sorunlar yok. Sorunların çözüm yolları var. Hatta benim oğlum bundan önceki kitabı da demiştim ama ben en çok bu kitabını sevdim. Niye dedim? Bu kitapta hiç kendinden bahsetmiyorsun dedi. Doğru söylüyorsun. Önceki kitaplarda hep kendimi, hayatımı, ilkokul, ortaokul, lise yıllarımı, evliliğimi, öğretmenliğimi anlatmıştım. Ama gördüm ki artık insanların dertlerine böyle derman olacak, yaşadığı sıkıntılı durumlara şifa olacak kitapları paylaşmak gerekiyor. Hı hı. Bunu yazdım. 11 yaşındaki bir çocuk Adana'da bu kitabı okudu. Annesi düzeltmek için, bu hani edebiyat öğretmeni olduğu için. Çocuk demiş ki, anne bu kitabın adı Kendini Yeniden Başlat olsun. Düşündüm. Hem gençler bu bilgisayarda kendini yeniden başlatmak var ya, hem bir çocuğun, çok zeki bir çocuğun gözünde, hem de yetişkinlerin böyle hayat tecrübelerini derleyip toparlayarak kendilerini yeniden başlatmaları, hayata sıfırdan başlatmalarını sağlamak amacıyla yazdım.
Evet. Çok güzel. Yani kitabınızın ismini 11 yaşındaki bir çocuk koydu.
Evet, evet, evet.
O da güzelmiş. Şimdi yeni kitabınızın ismini okuduğumda benim aklıma hemen bilgisayar geldi. Eskiden bilgisayarlar mavi ekran hatası verirdi, hatırlar mısınız?
Evet.
Ekran donardı. Bir türlü gelmezdi. Biz de bilgisayar kasasında bulunan bir tuşa basarak bilgisayara yeniden başlatırdık. Kendini Yeniden Başlat ismi aslında bize de çok iddialı geliyor. Kendimizi nasıl yeniden başlatacağız? Yani bozulan ayarlarımızı bir tuşla iyi haline getirmek mümkün mü?
Evet, şöyle mümkün. Bir insan da bazen yaşadığı sorunlar dolayısıyla tıkanır. Algıları zayıflar, öğrenmesi yavaşlar, böyle mutsuzluğu çoğalır. Bu neden kaynaklanır? Aslında insanın sorunları sorunların kendisinden kaynaklanmaz. İnsanın sorunlarını beyninde biriktirmesinden kaynaklanır. Böyle bir çöp varını düşün. O varın içine bir tane hani şey atsan, çöp atsan, günlük onu temizlesen, emin ol o çöp bidonu etrafa çok kötü kokmaz. Ama o bidona atılan, varine atılan çöpler orada beklerse, kokarsa, ekşirse ve kurtlanırsa etrafa çok kötü kokular yayılır. Hı hı. İşte insan da bazen yaşadığı durumları ifade edemez. Mesela karı koca kavga eder, duygularını karşılayabilmek için söylemez. Çocuk bazen bunalır, işte annesine babasına belki tam açılamaz veya öğrenci öğretmenine tam açılamaz da. Ya da bir yerde çalışan bir memur amirine duygularını, düşüncelerini net olarak söyleyemezse ne olur biliyor musun? Bu duygular ağızdan çıkacak kelimeler geriye döner ve beyinde işlenir, kurgulanır. Sonra bilinçaltına atılır. Yani orada birikmeye başlar. Dıştan görünen tarafımız değil, görünmeyip bilinçaltımıza gömdüğümüz duygular bizim hayatımızı daha çok yönlendirir. Bu da bir takım tıkanıklıklara sebep olur. İşte ben bu kitabımda insanı tıkayan huzursuzlukların kaynağını, problemlerin kökenini bulup onu bilinçaltından, ruhumuzdan, aklımızdan, gözlerimizden, kalbimizden temizleyip ondan sonra hayata yeniden başlayacak 8-10 tane teknik gösterdim orada. İşte bu kitap bu teknikleri dediğin gibi o eskiden bilgisayar tıkandığı zaman, donduğu zaman yeniden başlatırdık tıkır tıkır işler ya. Hmm. İnsan da o sorunları, virüsleri temizledikten sonra hayatına yeniden başlayıp sağlıklı, mutlu bir şekilde devam edebilir.
Evet. Bazı tedavilerde 21 gün kuralı, 40 gün, 41 gün kuralı vardır. Peki bunda da bu geçerli mi? 21 gün boyunca bunları yapmak gibi?
Evet. Hani bizim kültürümüzde ne vardır? Bir adama 40 defa deli dersen deli olur, veli dersen veli olur derler. Bu 21 gün alışkanlıkların, davranışların dönüşme sürecidir. Yani bir şey yaparsın, hani bir tam oturmayabilir. Bu sporda da böyledir, diğer çalışma alışkanlıkta da böyledir. Sigarayı bıraktığında da böyledir. Bir takım teknikler var. Mesela kızmışsın geçmişte bir tanesine. İçine atmışsın. 3, 5, 10 kişi içine atmışsın. Onlarla yüzleşip böyle o 21 gün boyunca yani bazen 20 gün gerekmiyor. Mesela 2 defa uygulama yap, içindeki zehir nasıl olsa boşalıyor. Ama 20 farklı kişiyle yap, 30 kişiyle yap, içine biriktirdiğin bütün olumsuzlukları bulup çıkarınca rahatlıyorsun. Bu 21 gün kuralı bilinçaltının alışkanlıklarını davranışa geçirme sürecidir. Onun için bu şeyde de böyle. Mesela İngilizce öğrenirken aslında anlarız ama konuşamayız. Yani hoca anlatırken, biri konuşurken anlarız ama bir söyleyeceğimizi söyleyemeyiz.
Evet,
neden?
Maalesef.
Çünkü bir kere öğreniyoruz, öğrendiğimizi zannediyoruz. Bu tekniklerde de kişi sürekli hale getirirse alışkanlıkları, davranışları dönüşür ve kalıcı çözümünü bulur.
Şimdi Alişan Bey, sizin hayat hikayenizi pek çoğumuz biliyoruz. Dinleyicilerimiz de biliyorlar. Zorlu bir süreç geçirdiniz. Zorlu bir hayatınız oldu. Küçük yaşta kardeşinizi kaybettiniz, toprağa verdiniz. Daha sonra kızınızı kaybettiniz, toprağa verdiniz. Allah hepsine rahmet eylesin. Evlilikte bir dönüm çatırdamalar oldu. Boşanmanın eşiğinden döndünüz. Bunları anlatıyorsunuz.
Evet.
Peki siz kendinizi ne zaman yeniden başlattınız?
Ben önce şunu söyleyeyim. Kardeşimi, kızımı, babamı, sevdiklerimi kaybetti olarak bakmıyorum. Hiç öyle düşünmüyorum. O kelimeleri de çok kullanmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Allah onları bana vermişti ya da beni onlara misafir yapmıştı. Sonra Allah onları yanına çağırdı. Yani ve ahirete inanıyorum, takdire inanıyorum. Allah benim yanımda kızımın 30 yıl kalması gerektiğini takdir buyurmuş. Günü gelince de daha güzel makama çağırdı diye düşünüyorum. Yani ben ölüme feryat figan edecek, işte isyan edecek bir şekilde bakmıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah sizi bazen malınızla, canınızla, evladınızla, işte malınızla, mülkünüzle imtihan eder diye bir ayet var. Ben bu ayeti teslim ettikten sonra kayıplarımı, acılarımı, kayıp ve acı olarak değil, Allah'ın takdiri olarak görüyorum. Bu beni oldukça rahatlatıyor. Diğer taraftan ben kendimi ne zaman yeniden başlattım? 1999-2000 yılında başlattım. Çünkü ben o güne kadar böyle başkasının beklediği gibi yaşayan, insanların her birine evet diyen, kimseyi böyle rahatsız etmemek için duygularını içine atan, sorunları görüp aman başkası incinir diye tepki gösteremeyen, hayır diyemeyen birisiydim. Bunların hepsini sevgi beklediğim için, sevgi almak amacıyla yaptığımı 2000 yılında aldığım kurslarda fark ettim. Bir baktım ki dıştaki görünen benle içimdeki farklı. Ben artık dışta insanlara poz vermekten, onlara güzel görünmekten çok yorulmuştum. Ve çöplerimi kalbimde, aklımda, ruhumda saklamışım. Onlar da beni kokutmuş, içim bir çöp eve dönmüş. Bazen de televizyonda görürüz yaşlılar her şeyi topluyorlar belirli birkaç kamyon çöp atıyor. Daha da bitmiyor yani. Ben de bu çöplerimi boşaltırsam nefes alacağımı fark ettim. Bütün o çürüklükleri yaklaşık 300 tane teknik öğrendim. Bunları boşalta nefes aldım. Of edelim, dalmak üzere olan evliliğimi topladım. Yani yıkılmak üzere olan kendimi topladım. Sonra dedim ki benim hayatıma uyguladım ben onları. Baktım fayda sağlıyor. Fayda sağlayan bu bilgileri insanlarla paylaşmayı düşündüm. Bu 300 tekniği değil de böyle 10-15 tanesini, 20 tanesini insanlara bir anlattım. Öğrencilere uyguladım. Baktım çok faydalı. Sonra rahmetli kızım işte bana demişti baba bu bilgileri mezara mı götüreceksin? Bunları kitaplara yaz dedim. İşte 11. kitap bunun sonucunda oluştu. Ben 2000 yılında kendimi yeniden başlattım. Yalnız orada kalmadım. Çünkü insanın zaman zaman kendini yeniden başlatması, güncelleştirmesi gerekiyor. Update diyoruz değil mi bilgisayar dilini?
Evet öyle yani diyoruz.
Bir üst formatta, üst versiyona kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Ben buna da tekamül yolculuğu diyorum. Tekamül. Yani olgunlaşma. Olgunlaştıkça eski kendini bırakma, yenisini öğrenme diye bakıyorum.
Evet. Sayın Hocam, tarihten beri insanoğlunun bir anlam arayışı var. Size göre hayatın anlamı nedir?
Bunu bilmiyorum. Her yerde anlatıyorum. Hayatın anlamı hayat benim eşim olduğum için. Eşimin adı Hayat.
Evet. Buradan da kendisine selam olsun o halde.
Şimdi benim için hayatın anlamı yüreklerde bir ışık oluşturmak. İnsanların ruhunda, gönlünde, gözünde bir neşe oluşturmak, bir cıvıltı oluşturmak. Allah'ın izin verdiği ölçüde onun rızasına, Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak, milli değerlerine uygun olarak insanların kalbine kıpırtı oluşturup onların mutluluğuna katkıda bulunmaktır diye düşünüyorum. Benim için hayatın anlamı budur. Bunu konferanslarımla yapıyorum, bu tabii pandemiden önce yapıyordum. Ondan sonra kitaplarımla yapıyorum. İşte canlı yayınlarla yapıyorum. Teşekkür ederim böyle TRT'nin zaman zaman davetiyle programlarla yapıyorum. Yani insanlarla sevinç oluşturmak hayatın anlamı benim için.
Evet. Şimdi sizin bu kitabınız pek çok kişisel gelişim kitaplarından farklı. Burada insanlara bir şeyler veriyorsunuz. Manevi bir arınma, manevi bir detoks diyebiliriz buna. Başarı odaklı değil. Hayatta her şey başarı mıdır sizce? Yani başarı varsa mutluluk vardır, başarı yoksa mutluluk yoktur. Görüşüne katılır mısınız?
Katılmıyorum, hayır. Nice başarılı insanların böyle çok mutsuz olabildiğine şahit olduğum gibi. Yani başarıdan başarılı olmayan, az başarılı olan insanların çok mutlu olduklarına da şahit oldum. Ben kitaplarımda başarıyı ön plana çok fazla çıkarma işte nedenim şu. Ya da manevi değerlere değinişim nedenim şu. Dünyanın 8 farklı ülkesinden de eğitimler aldım. Ama bir gözlemim var, buna konferanslarımda dile getiririm. Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor. Yani kalkıp da bir ülkenin hayat biçimini alıp gelip bizim ezberleyip birkaç kitap okuyup birkaç seminer alıp bu ülkenin kalbine dokunacağımızı zannediyorsak yanılıyoruz diye düşünüyorum. Ben o yüzden bizim sazımızla bizim türküleri söylemeyi daha doğru buluyorum. Bizim manevi tarafımız var. Bizim bir derinlik, yani ahiret inancımız var, ahlaki değerlerimiz farklı diye düşünüyorum. O yüzden başarı yani bizim yaşamadığımız şeyleri çocuklarımız yaşasın diye onların burnundan getirip hayatlarını mutsuz etmeye iyi sebep oluyor. Hani biz kendimiz okumamışız, aman çocuğum okusun. Kendimiz eskiden zengin olmamışız, aman olsun, çocuğum zengin olsun. Aman biz sıkıntı çektik, çocuğum çekmesin. Biz bunu yaptıkça çocukların gelişimlerine sekte vuruyoruz. Onları öldürüyoruz, durduruyoruz. Ben insanın kendi içinden geldiği gibi başarı elde ettiğinde çok daha mutlu olduğuna inanıyorum. Mesela ben devlete memur olayım diye annem bana şey demişti, oku oğlum sırtını devlete dayar kurtulursun. Ben okudum, öğretmen oldum, sırtımı devlete dayadım ama ben istifa edip sırtımı devletten çekince kurtuldum diyorum. Neden? Çünkü şimdi çok daha sevdiğim bir şey yapıyorum. Milyonlara ulaşıyorum. Dünyanın değişik ülkelerine, konferanslara gidiyorum, kitaplarına ulaşıyorum, programlarla. Yani öğretmenliği çok seviyorum, hayat biçimim ama ben çok daha geniş kitlelere ulaşabilmek için öğretmenlikten istifa edip gene informal olarak öğretmenliğimi devam ettiriyorum. İnsanların gönlüne dokunarak. O yüzden başarı kişinin kendine, hayallerini, karakterini, ahlaki yapısına ve yeteneklerini uygun olarak yaptığı işten mutlu olması ve gözlerinin parlamasıdır diye düşünüyorum.
Evet. Alişan Bey, sizi bir popstar'a benzetiyorum. Adeta bir popstar gibisiniz. Takipçileriniz çok fazla. Sosyal medyada takip ediyorum bunu. Türkiye genelinde ve yurt dışında seminerler veriyorsunuz ve o salonlar da tıklım tıklım doluyor. O fotoğraflarda, videolarda gözlemliyoruz bunu. Bu sıralar yakın tarihte bir seminer verecek misiniz yurt içinde, yurt dışında?
Bu pandemi salon şeylerine engel oldu. Hani sağlığımız için buna dikkat ediyoruz. Zaten valilikler, belediye, devlet kurumları da böyle toplu şeyler düzenlemiyor. Evet, bir tane ama açıklamada yapacağız. 14 Ağustos'ta Gebze'de yapacağız. Açık alanda yapacağız ama. Böyle
Gebze'de?
Şeklinde. Kocaeli Gebze ülkesinde. Evet. Orada yapacağız. Belediyenin organizasyonuyla. İnşallah bu pandemi süreci geçer de kitlelere ulaşırız. Ben çok çok özledim. Çünkü salonlarda ben bazen soruyorum kendime, insanlar niye bu kadar rağbet ediyorlar? Mesela 2000 kişilik salona 3000 kişi geliyor. 500 kişilik salona 1000 kişi geliyor. Sonradan düşündüm, baktım ki insanlar aslında benim ağzımdan kendi yaşadıklarını dinliyorlar. Hani ben eskiden benim kısırık, içe kapanıp konuşamayan biriydim. Dertlerimi dile getiremiyordum. Şimdi yaşadıklarımı dile getirince insanlar bir bakıyorlar, aa bu da bizim gibiymiş. Bu da bizim yaşadıklarımızı yaşamış. Bu da bizden. Bak bu da bizden dediği zaman uyum sağlıyor ve anlattıklarıma inanıyorlar. Gönülden inanıyorlar. Ben de en büyük sorumluluğum kızımın bir tavsiyesi vardı. Kendi virüslerini başkasına eğitim diye bulaştırma. Doğru bilgileri, sağlıklı bilgileri, faydalı bilgileri anlatmaktır diye düşünüyorum.
Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Modern zamanın modern hastalıklarından birisi mutsuzluk hastalığı. Çevreme baktığımda insanlara bakıyorum, yüzleri düşük, somurtkan, böyle hep bir şikayet, mutlu değiller, mutsuzlar. İnsanların çoğu neden mutlu değil sizce? Bu mutluluk nasıl elde edilir? Son çıkan kitabınız Kendini Yeniden Başlattığında insanlar mutlu olabilirler mi?
Ben mutlu olduğum için yazdım ve onların kendilerini yeniden başlattıklarında mutlu olacağını inanıyorum. Mutluluklarına çok katkı sağlayacağına inanıyorum. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü kendi hedeflerini, hayallerini değil, birilerinin onlar için belirlediği hedefe koşarken kendilerini yaşamayı unutuyorlar. İnsanlar hani dünyayı olduğu gibi kabul etmek, içinde bulunduğu şartları olduğu gibi kabul etmekten ziyade başkalarının onların kafasında yaktığı hayalleri, hedefleri, görüntüleri gerçekleştirmek için koşturuyorlar ya, ulaşamıyorlar. Çünkü onlara uygun olmuyor. Mesela diyelim ayağının birisi kısa olan birisinin maratonda birinci gelmesi fiziksel olarak çok mümkün değil. Ama bir anne çocuğun ayağının kısa olmasına bakmadan sen maratoncu olacaksın diye koşturuyorsa o çocuk bunu başaramayacak ve mutlu olamayacaktır. Hmm. Ben mutluluğu hani kendini akışa bırakmak, ilahi akışa bırakmak, doğanın akışına bırakmak olarak algılıyorum. Bazen köye gidiyorum, orada pancar suluyorum, ayçiçeği suluyorum, çamurda yürüyorum. Var ya o toprakla, kuş tekleriyle, o güneşin bulutların altında yalın ayak o çamurda yürürken içsel huzurumu tarif edemem ben size. Doğayla birleşip özdeşleştiğimiz zaman daha mutlu oluruz. Bir de kendimizi yaşarsak, içimizden gelen doğalı insani tarafı yaşarsak daha mutlu oluruz. Aksi evet. takdirde mutsuz oluruz. Bu, başkalarının mutsuzluğundan kaçmak için de yanlışlara düşeriz. Mesela Türkiye'de cinayetler oluyor, kadınlar, kızlar öldürülüyor, insanlar katil oluyor. Neden? Kendi ailesinde bulamadığı bir şey yanlış yerlerde aradığı zaman sonuç böyle facialarla neticeleniyor diye evet. düşünüyorum.
İçinde bulunduğumuz nimetlerin farkında olmak, o nimetleri görebilmek herhalde en büyük mutluluk kaynağı olsa gerek. Evet, çok teşekkür evet. ederiz. Süremizin sonuna geldik.
Ben çok teşekkür ederim Zarif davetiniz için.
Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Alişan Kapaklı Kaya'yla Kendini Yeniden Başlat kitabı üzerine sohbet ettik. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Oh,
uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüya. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüya. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya. Nazlı çiçeği sevdana dayanamam. Nazlı çiçeğimsin sen, sevdana dayanamam. Koklamaya
sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, pek çoğumuzun kaygılı rüyası olan, korkulu rüyası olan matematik kaygısını konuşacağız ama telefon attığımızda bir sorun oldu. Arkadaşlarımız bağlanmayı deneyecekler. Bugün matematik kaygısıyla nasıl baş edebiliriz? Bunları konuşacağız. İlkokul çağlarında başlayabiliyor matematik kaygısı. Öğrenciler okula gittiklerinde, matematikle yüzleştiklerinde belki en basit işlemleri bile yapamıyorlar ve bu da başarısızlıklara neden oluyor. Bunları konuşacağız. Kim olacak hattımızda? Doçent Doktor Didem Taylan olacak. Kendisiyle matematik kaygısını konuşacağız. Şu anda Didem Taylan telefon hattımızda. Didem Hanım, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
İyi günler, teşekkür ediyoruz. Matematik pek çoğumuzun korkulu rüyası dedik. Hakikaten öyle. Bazen bu engeli aşamıyoruz. Matematik kaygısı ile nasıl baş edilir? Neler söylersiniz?
Evet. Şimdi önce nedir matematik kaygısı? Ondan bahsedebiliriz. Çok kişiden duyuyoruz. Yani matematik dersini sevmiyorum. İşte matematik dersinde başarılı değilim. Aslında bunlar matematik kaygısı değil. Matematik kaygısı deyince matematik içeren durumlarda gergin hissetmek ve korku dolu hissetmek de işin içine giriyor. Yani öğrencileri belki tanırsınız. Matematikten nefret ediyorum, düşündükçe bir tuhaf oluyorum. İşte matematik dersine girmeden önce içimde bir tedirginlik oluyor, karnımı ağrı giriyor gibi durumlar. Yani matematik kaygısı bu tip durumlardan bahsedebiliriz matematik kaygısı.
Işte. Anksiyeteye dönüşebiliyor değil mi?
Evet, evet, kesinlikle. Onun dışında matematik kaygısı oldukça yaygın. Örneğin global olarak tahmini %20 diye düşünülüyor. Hı-hı. Yaşla beraber arttığı düşünülüyor. Özellikle matematik sınavlarında kaygı ortaya çıkabiliyor. Ve bu da işte okul, lise, üniversite başarımızı çok etkileyebiliyor maalesef. Hı-hı. Erkek ve kadınları da biraz farklı etkiliyor. Kadınlarda daha sık görülebiliyor. Peki başarısızlık kaygı arasında nasıl bir ilişki var? Ondan bahsedebilirim.
Tabii, buyurun.
Yani başarısız olan öğrenciler mi kaygılı? Yoksa kaygı mı başarısızlığa yol açıyor? Aslında şöyle, matematik kaygısı olan öğrenciler olmayanlara göre matematikte daha az başarılı olma eğilimini gösteriyorlar.
Hı hı.
Çünkü şöyle olabilir. Yani matematik kaygısını sayılınca matematikten kaçınma eğilimi de olabiliyor öğrencilerde. Kaçınmayı daha az yeter, daha az hazırlanabiliyorlar sınavlara ya da derslere. O da başarısızlığı doğuruyor. Aslında böyle bir döngüye girmiş oluyorlar, bir kısa döngüye girmiş oluyorlar maalesef. Bunun dışında bir de matematik kaygısı kısa süreli hafızayı olumsuz yönde etkiliyor. Belki bunu da izliyor olabilir başarısızlık. Yani işleyen birliğin performansından bahsedebiliriz mesela sınavlarda işlem yapma ya da verilen bilgileri aklımızda tutma.
Burada öğretmen faktörü de var değil mi? Örneğin öğretmen öğrencisine evet. matematiği iyi anlatırsa, öğrencisine matematiği sevdirirse çocuk daha iyi anlayacak ve bu korkusu olmayacak değil mi?
Evet, kesinlikle. Nedenlerinden bahsettiniz. Asıl nedenleri öğrencinin algısı, öğretmenlerin tutumu, eğitim sistemi. Öğretmenlerin tutumu çok büyük rol oynuyor söylediğiniz gibi.
Rol model çünkü öğretmen.
Evet, rol model. Örneğin özellikle sınıf öğretmenliğinde matematik kaygısı olan öğretmenlerin bu kaygıyı öğrencilerine de geçirdiği örneğin bulunmuş böyle çalışmalar var. Ve matematiği nasıl öğrettiğiniz, onunla ilgili nasıl mesajlar verdiğiniz de önemli. Örneğin ülkemizde genelde biliyorsunuz işte çok zamanla yarıştı sınavlara giriyor öğrenciler. Ve bu da onların kaygılarını tetikleyebiliyor.
Hı hı.
Onun dışında öğretmenler olduğu gibi ailelerin de mesajları. Yani çevreden gelen negatif mesajlar. İşte matematik ile ilgili negatif algılar. Sen matematikte iyi değilsin. Ya da işte kadınlar matematikte iyi değildir. Gibi.
Evet.
Böyle matematik leri var mesela işte erkekler matematikte kadınlardan iyidir gibi ya da işte bazı insanların matematik kafası vardır, bazılarında matematik kafası yoktur gibi aslında matematik mitleri dediğimiz aslında doğru olmayan bazı algılara inanabiliyor öğrenciler ve bu algılar da onların kaygılarını arttırabiliyor maalesef.
Hı hı. Sayısal zeka var, sözel zeka var. Tabii ki sayısal zekaları iyi olanlar matematikte, fende çok daha başarılı oluyorlar. Bu da önemli bir faktör. Matematik kaygı düzeyini artırıyor. Bir de öğrencinin arkadaşları karşısında gülünç duruma düşeceği endişesi de bunu artırıyor değil mi? Matematik korkusunu.
Evet, muhtemelen yani karşılaştırılması, belki ailelerin ve öğretmenin burada tutumu çok önemli. Yani İşte matematikte başarının hani asıl önemli olanın işte sınavlardaki performans ya da işte tahtaya kalktığında sadece doğru cevaplara önem verilmesi ya da yanlış cevabın hemen işte sen yanlış yaptın otur. Sadece doğru yanlış yoktur aslında matematikte de. Farklı çözüm yolları olabilir. Farklı stratejiler olabilir. Bir öğretmen yanlışları çok fazla böyle sınıfa vurguladığında, işte sınav sonuçlarına çok odaklandığında, öğrencilere ayrı bıraktığında biraz işte hani başarılı başarısız gibi. O zamanlarda tabii tetikleniyor. Yani öğrencileri karşılaştırdığında ailelerle öğretmenle maalesef tetikleniyor
evet.
Söylediğiniz gibi.
Burada tabii ki öğretmenlerin ve ailelerin farkında olması lazım. Duruma hakim olmaları lazım. Çocuklarının, işte anne babalar çocuklarının, öğretmenler öğrencilerinin durumlarının farkında olacaklar. Ona göre muamele edecekler. Bir de sizinle bilinçli farkındalık ve matematik ilişkisini konuşmak isterim. Bu konuda
evet.
Neler söylersiniz?
Evet, şimdi bilinçli farkındalık genelde kaygıyı azaltmada kullanılan yollardan biri. Yani dikkatimizi şu anki ana yargısız bir biçimde yönlendirmekle ilgili aslında bilinçli farkındalık. Yani anın farkında olmak, yani o an mesela sınavdaysanız tamamıyla sınavda olma ve o anki işte nefesinize odaklanabilme, yani geleceği düşünmeme. Yani evet ben şu anda yapıyorum Ama işte başarısız olacağım. İşte yarın başka istemediğim bir okulda okuyacağım mesela.
Anı odaklanmak gerekiyor, değil mi?
Evet, evet. Anı odaklanmak gerekiyor. Bununla ilgili bazı teknikler var. Tabii burada çok yüzeysel olacak ama derin nefes alma ve verme olabilir. Oluşan hisleri adlandırma. Örneğin işte bu bir kaygı ya da işte bu korku. Şu anda terliyorum. Şu anda ellerim terliyor gibi. Onun dışında sınavlardan önce fiziksel aktivitelerine kaygı iyi geldiği yazma eyleminin örneğin sınavdan önce bu hani biz yani farkında olmak vücudumuzun ve yaşadığımız hislerin farkında olmak bununla ilgili dikkat cümle böyle kağıda yazmaları o anki hisleri sınavdan önceki onları kağıda yazmaları bunun bir de kaygılarını azalttığına dair çalışmalar var. Hı hı. Onun dışında bilinçlik farkındalık olmak bizim inançlarımızla ilgili farkındalık da gerektiriyor. Yani ben matematikte asla başarılı olamayacağım gibi bir inancım varsa bunun farkına varmalıyım. Yani farkında olmak diyoruz ya, yargısızca. Yargısızca bunun nasıl farkında olabilirim? Ve bu inancımı başarımı nasıl etkilediğini bakabilir miyim objektif olarak?
Evet. Tabii o anda öğrenci sınava girdi, sorularla yüzleşti. O anda konsantrasyon çok önemli. Peki konsantrasyonu evet. Sağlamak için neler yapmak lazım?
Konsantrasyon tabii vadeli aslında bir beceri ama o anda çok heyecanlanmışlarsa, çok hani kaygı duyuyorlarsa ve sınava konsantre olamıyorlarsa dediğim gibi nefes alma verme kaç saniye okuyup altını çizme yani tabii ki o an şey yapamayacaklar ama o soruları belki özetleyebilme yani şeyle kalemleriyle yazarak özetleyebilme bunlar aslında konsantrasyonu arttırabilir. Öncesinde yapılacak uzun vadeli çalışmalar yani işte kaygılarının farkında olma ve bu kaygıyla beraber nasıl başarılı olabiliriz? Çünkü kaygı aslında bazen gereklidir de. Yani hiç kaygılanma, hiç stres yapmazsam hiç sınavda başarılı olamayabilirim.
Haklısınız. Dozunda bir heyecan iyidir her zaman.
Evet, evet.
İnsanı diri tutar, dinç tutar. Peki konsantrasyonu sağlamak için, beynin zinde olması için tavsiye edebileceğiniz gıdalar var mı? Öğrencilerin tüketeceği.
Evet yani öyle de aslında bir ilişkiden bahsedebiliriz ama benim uzmanlık alanım olmamasına rağmen belki daha çok hani sağlıklı şeyler ve şekerden uzak durmaları belki ve rutinde yedikleri şeyler yani asitli ve şeker içeren çok böyle hani bir anda kan şekerlerini yükseltecek abur cuburlar değil de daha sağlıklı belki.
Sağlıklı beslenmeleri belki, gerekiyor.
Evet, yani daha dengeli işte o şeker mesela işte meyveyle bir kuru yemiş mi atıyorum. Yani onu dengeleyecek bir atıştırmalık belki. Daha hafif ve dengeli şeyleri öneriyor sanırım uzmanlar. Ben de tabii beslenmede evet. Çok uzman değilim ama.
Mesela ceviz değil mi? Görünümü itibariyle de beyne benziyor. İçerdiği evet, evet. Yağlar itibariyle de beyne iyi geldiği ifade ediliyor yapılan bilimsel araştırmalarda. Bunun yanında balık, omega 3 takviyesi beyne iyi geldiği söyleniyor değil mi?
Benim de duyduklarım arasında. Evet,
evet. Evet. Hakikaten matematik, bunun yanında İngilizceyi de ekleyebiliriz aslında korkularımıza.
Öyle mi? Evet.
Evet, evet. Yani uzun zamandan beri eğitim alıyoruz ama matematiği ve İngilizceyi bir türlü halledemiyoruz maalesef. O yüzden yapılması gereken çalışmalar var. Öğrencilere düşen, ailelere düşen, öğretmenlere düşen sorumluluklar var. Bunların hepsinin birlikte toplamı başarıyı getiriyor herhalde diye düşünüyorum.
Kesinlikle evet. İkisinde de İngilizce'de de belki mesela konuştuklarımızı çok ne derler çok kaygılanıyoruz. Başkalarının nasıl düşünüyor aksanın hakkında mesela hani öyle çok kişi vardır işte derler yani benim aslında İngilizce bir bilgim iyi ama işte konuşmakta çok zorlanıyorum ya da işte konuşursam utanıyorum hani dalga geçerler gibi geliyor.
Evet.
Öyle çok şey duyuyorum aslında. Bu da aslında söylediğiniz gibi saygıyla ilgili. Başkaları ne der? Hani hep duygularımız, düşüncelerimiz buna kayıyor. Bu önyargımızın farkında olmak belki en önemlisi. Bir de ikisinde de gelişme teorisi diye bir şeyden belki bahsedebiliriz. Mesela bir şey yapabilme inancı. Yani bu sadece yetenekle ilgili değil. Tabii ki yetenek bir yere kadar rol oynar ama aslında çok başarılı insanlara baktığımızda daha çok pratik edenler. Ve yapabilirim diyenler. Ama sadece matematikte geçerli değil. Dilde de aslında öyle.
Evet. Sürekli matematik problemleri çözmek lazım değil mi? Matematiği yani öğrenebilmek
sürekli,
için.
Evet. Yani belki sürekli değil ama nitelikli ve neyi neden yaptığınızı bilerek yani binlerce sorular çözmek ya da işte 20 dakikada işte şu kadar soru çözmek değil. Ama nasıl stratejiler kullandım işte farklı ve anlamlı matematik soruları. O da aslında öğretmenlere düşen bir zor biraz. Yani matematik nedir? Yani matematik sadece işte formüller böyle hızlı hızlı soru çözmek olarak lanse edildi maalesef.
Evet.
Kültürümüzde böyle oldu. Biraz aslında sevilmemesinin nedeni, matematik ezberdir gibi görülmesinin nedeni de bu.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Güzel bilgiler verdiniz bizlere. Yayınımıza
ben
katıldığınız için çok teşekkür ederiz Didem Hanım. Sevgili dinleyicilerimiz, doçent doktor Didem Taylan telefon hattımızdaydı. Matematik kaygısını ve baş etme yollarını konuştuk ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Efendim program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.